Kitabın adı Ateşle Oynayan Kız. Yazarı Stieg Larsson. 60. ayrım. Niederman, Solebrunn ile Nossebro arasındaki otoyolda durdu. Ne yapacağını bilemiyordu. Yalnızdı. Etraf karanlıktı. Zihnini toplayıp düşündüğünde tabanları yağlayıp kaçtığı için utandı. Neler olduğunu bir türlü anlayamıyordu. Demek ki kız ölmemişti. Bunun en mantıklı izahı buydu. Bir şekilde mezardan çıkmayı başardı. Zalaşenko'nun ona ihtiyacı vardı. Geri dönüp Selander'ın boynunu kırmalıydı. Ama içinden bir ses artık her şeyin bittiğini söylüyordu. Buyurman onlarla irtibat kurduktan sonra işleri hep ters gitmeye başlamıştı. Zalaşenko, Lisbeth Selander adını duyduğunda bütünüyle değişmiş, eski sağduyulu adam gitmiş, yerine bambaşka bir adam gelmişti. Dikkat ve ölçülülük üzerine yıllardır verdiği vaazlar, koyduğu kurallar bir anda havaya savrulmuştu. Niederman tereddüt etti. Zalaşenko'nun doktora ihtiyacı vardı. Tabii Selander onu çoktan öldürmediyse. İşte bütün sorun buydu. Niederman alt dudağını ısırdı. Yıllardır babasının iş ortağıydı. Birlikte çok başarılı yıllar geçirmişlerdi. Epey para biriktirmişti. Üstelik Zalaşenko'nun servetini nerede sakladığını da biliyordu. İşi daha ileri götürmek için gerekli yetenek ve imkanlara sahipti. En makulü buradan gidip sırra kadem basmaktı. Zalaşenko için en önemli meziyetlerden biri, başa çıkılamaz bir durumla karşılaşıldığında duygusal davranmayıp işin peşini bırakabilmekti. Bunu Niederman'ın beynine o kazımıştı. Hayatta kalmanın en temel kuralı buydu. Kaybedilmiş dava için parmağını bile kımıldatma. Selander doğaüstü bir varlık değildi ama uğursuzluktu. Üstelik üvey kardeşiydi. Selander'ın gücünü küçümsemişti. Niederman iki duygu arasında bocalıyordu. Bir tarafı gidip kızın boynunu kırmak istiyor, diğer tarafı gece boyunca kaçıp gitmek istiyordu. Sadece araba meselesi vardı. Orada öylece durmuş, ne yapacağını düşünürken uzaktaki tepeden bir arabanın ışıkları göründü. Belki de şu araba işini bir şekilde çözebilirdi. Gereksindiği tek şey Göteborg'a kadar gidebileceği bir arabaydı. Lisbeth Selander hayatında ilk defa, hiç değilse çocukluğunu geride bıraktığı günden beri kendi üzerindeki kontrolünü kaybetmişti. Kavga etmiş, şiddete maruz kalmış, resmi ve özel kurumların haksızlıklarına uğramıştı. Bedeni ve ruhu başka birinin altından kalkamayacağı ağır darbeler almıştı. Her seferinde bir yolunu bulup başkaldırmıştı. Tülobriya'nın sorularını yanıtlamayı reddetmiş, her türden fiziksel şiddet karşısında ayakta kalmayı becermiş, geri çekilip güç toplamayı bilmişti. Kırık bir burunla yaşayabilirdi. Ama kafatasında bir delikle yaşanır mı bilmiyordu. Daha önce ruhu ve bedeni yara aldığında kendini yatağa atar, başına yorganı çekip iki gün uyur ve uyandığında sanki hiçbir şey olmamış gibi yaşamaya devam ederdi. Ama şimdi kendi yaralarını saramayacak durumdaydı. Çok yorgundu. Bedeni ona itaat etmiyordu. Biraz uyumalıyım diye düşündü. Ama birden eğer kendini bırakıp gözlerini kapatırsa bir daha açamayacağı duygusuna kapıldı. Bu ihtimali tarttı, aldırmadığını anladı. Aksine neredeyse onu cezbeden bir ihtimaldi. Dinlenmek, bir daha uyanmamak. Düşüncelerinin son durağı Miriam Wu'ydu. Mimi, affet beni. Gözlerini kapadığında Sonny Nyman'ın tabancası hala elindeydi ve silahın emniyeti açıktı. Mikael Blomqvist, Niederman'ı uzun farlarının ışığında daha yaklaşmadan tanıyıverdi. 2 metre 5 santimlik tank savar gibi bir adamı tanımamak imkansızdı. Niederman ona doğru koşarak durması için el sallıyordu. Mikael uzunları söndürüp kısa farları yakarak frene bastı. Dizüstü bilgisayar çantasının dış gözündeki Colt 1911'i aldı. Niederman'ın 5 metre önüne durdu. Motoru kapatıp arabadan çıktı. Durduğun için teşekkürler, dedi Niederman nefes nefese. Bir arabam bozuldu. Beni şehre bırakabilir misin? Şaşırtıcı şekilde tiz bir sesi vardı. Tabii, seni şehre bırakacağım, dedi Mikael silahı Niederman'a doğrultarak. Yere yat. Niederman'ın ne silahtan ne de onu tutan adamdan en küçük bir korkusu yoktu. Ama silahlara saygı duyardı. Kendini bildi bileli hep silahla yatıp kalkmış ve hayatından şiddet hiç eksik olmamıştı. Silah doğrultan birinin bunu çaresizliğinden yaptığı ve her an kullanabileceği tecrübeleriyle sabitti. Gözlerini kısıp silahın arkasındaki adamı tartmaya çalıştı. Ama farların ışığında adam yalnızca karanlık bir figür gibi görünüyordu. Polis mi? Polis gibi davranmıyor. Polisler hemen kendilerini tanıtırlar. En azından filmlerde böyle yaparlar. Niederman şansını ölçtü. Adamın üzerine atılarak elinden silahı alabilirdi. Ama adam soğukkanlı görünüyordu. Üstelik arabanın açık kapısının ardındaydı. Ona ulaşana kadar bir, belki iki kurşun yiyebilirdi. Eğer hızlı hareket ederse adam ıskalayabilir ya da hayati bir organını tutturamazdı. Ama yaralanırsa işi zorlaşabilir, daha da kötüsü kaçmaya devam edemezdi. En iyisi daha iyi bir fırsat kollamaktı. ''Sana yere yat dedim!'' diye bağırdı Mikael. Namluyu biraz yana çevirip bir kurşun sıktı. ''İkinci kurşunu dizine yersin!'' dedi açık ve emredici bir sesle. Dizlerinin üzerine çöken Niederman bir kolunu ışıktan kamaşan gözlerinin üzerine tuttu. ''Kimsin sen?'' dedi. Mikael Blomqvist arabanın kapısındaki cebe uzanıp el fenerini aldı. Açıp Niederman'ın yüzüne tuttu. ''Ellerini arkaya koy, bacaklarını aç!'' diye emretti. Niederman emrine itaat edene kadar bekledi. ''Kim olduğunu biliyorum. Seni bir daha uyarmam, mıhlarım. Ciğerlerini deşerim. Belki beni saf dışı edebilirsin. Ama sana pahalıya mal olur.'' El fenerini yere koydu, kemerini çıkarıp ucuna ilmik attı. Bunu 20 yıl önce Kiruna'da askerlik yaparken öğrenmişti. Devin bacaklarının arasında durdu. Kemerin ilmiğini kollarından geçirip dirseklerine kadar çıkarttı. Ve orada sıktı. Artık Azman Niederman pratik olarak çaresizdi. Peki şimdi ne yapacaktı? Mikael etrafına bakındı. Karanlıkta, yolda yapayalnızdılar. Paolo Roberto Niederman'ı tarif ederken abartmamıştı. Adam tam bir devdi. Asıl mesele bu devin sanki arkasından şeytan kovalıyormuş gibi kaçmasının nedeninin ne olduğuydu. ''Lisbeth Salander'ı arıyorum. Sanırım onunla karşılaşmışsındır.'' Niederman cevap vermedi. ''Lisbeth Salander nerede?'' Niederman Blomqvist'e tuhaf bir bakış attı. Bu lanet gecede ne vardıysa bir türlü anlayamıyordu. Her şey ters gidiyordu. Blomqvist omuzlarını silkti. Arabaya gitti, arka bagajı açıp bir halat çıkardı. Niederman'ı öyle yolun ortasında bırakamazdı. Etrafına bakındı. 30 metre ileride yolun kenarında bir trafik levhası vardı. Farların ışığında parlayan "Dikkat, geyik çıkabilir" uyarısını okudu. "Ayağa kalk." Namluyu Niederman'ın ensesine dayadı. Onu trafik levhasına doğru götürüp bankete indirdi. Oturmasını ve sırtını tabelanın direğine yaslamasını emretti. Niederman bir süre tereddüt etti. ''Basit bir şekilde ifade edeyim.'' dedi Mikael. ''Duck ile Mia'yı öldürdün. Benim arkadaşlarım da onlar. Kaçıp gitmene müsaade edemem. Ya burada bağlı kalmayı kabul edersin ya da diz kapaklarına kurşunu yersin. Seçim senin.'' Niederman çöküp sırtını trafik işaretinin direğine yasladı. Mikael 16 metrelik iple boynundan başlayıp karnına kadar dolayarak devi direğe bağladı. Sonra da birkaç sağlam gemici düğüm attı. İşini bitirdiğinde tekrar Lisbeth Salander'ı sordu. Cevap alamayınca omuzlarını silkip arabasına yürüdü. Arabaya binerken adrenalinin nasıl yükseldiğini hissetti ve ne yaptığının bilincine ancak o zaman vardı. Mia Bergman'ın yüzü gözlerinin önüne geldi. Bir sigara yakıp su içti. Bir süre geyik çıkabilir uyarı levhasının dibinde oturan karaltıya baktıktan sonra arabasına atladı. Yol haritasını inceledi. Carl Axel Bode'nin çiftliğine dönülen yola yalnızca 1 kilometre kalmıştı. Arabayı hareket ettirdi. Niederman'ın önünden geçti. Guseberga'ya giden yan yolu gösteren tabelayı geçti. kuzeye doğru giden bir orman yolunun 100 metre kadar ilerisindeki bir samanlığın yanında durup arabayı park etti. Silahını eline alıp el fenerini yaktı. Çamurların üzerindeki taze tekerlek izleri buraya daha önce başka bir arabanın daha park edildiğini gösteriyordu. Bunun ne anlama geldiğini düşünmeye vakti yoktu. Yürüyerek Goseberga yol ayrımına döndü. El fenerini yoldaki posta kutusunun üzerine tuttu. PK 192 K. A. Bodin. Bodin çiftliğinin ışıklarını gördüğünde gece yarısına geliyordu. Durup etrafı dinledi. Gecenin kendine özgü seslerinden başka bir şey duymadı. Doğrudan çiftlik binasına gitmek yerine çayırlığın kenarından yürüyerek binaya ahır tarafından yaklaştı. Binadan 30 metre geride avluda durdu. Bütün sinirleri gerilmişti. Soluk soluğa koşan Niederman burada kötü bir şeylerin yaşandığının işaretiydi. Avlunun yarısına geldiğinde bir ses duydu. Arkasına döndü, diz çöküp silahını atış pozisyonuna getirdi. Sesin ambardan geldiğini anlaması için birkaç dakika geçmesi gerekti. Biri inliyordu. Hızla oraya yöneldi. Ambarın önünde durdu. Binaya bitişik bir barakada ışık yanıyordu. Barakanın önünde durup içeriden gelen sese kulak kabarttı. İçeride biri vardı. Kapının sürgüsünü kaldırdı, kapıyı iterek açtı ve kanlı bir yüzün ortasında dehşetle parlayan iki gözle karşılaştı. Yerde bir balta vardı. "Tanrım, bu da ne?" diye mırıldandı. Sonra adamın protezini gördü. Zalashenko. Lisbeth'in burayı ziyaret ettiği açıktı. Neler olduğunu tahmin etmek zor değildi. Kapıyı tekrar kapatıp sürgüsünü yerleştirdi. Zalashenko'yu odunlukta bırakıp koşarak çiftlik binasına gitti. Belki bilmediği bir üçüncü şahıs daha vardı. Bu ihtimali hesaba katarak bir süre durdu. Ama ev terk edilmiş gibiydi. Silahın namlusunu yere doğru çevirip dış kapıyı dikkatle açtı. Karanlık bir hole girmişti. Mutfaktan gelen ışığı gördü. Duvar saatinin tiktakları dışında hiç ses yoktu. Mutfağın kapısına gelir gelmez kanepede yatan Lisbeth'i gördü. Bir süre taş gibi dikilip onun yara bere içindeki bedenine baktı. Kanepeden aşağı sarkan elinde bir silah vardı. Ona doğru gidip yanında diz çöktü. Duck ile Mia'yı nasıl bulduğu aklına geldi. Bir süre Lisbeth'in ölmüş olduğunu düşündü. Sonra göğsünde hafif bir hareket gördü. Hırıltılı nefesini duydu. Parmaklarını dikkatle açarak silahı elinden almaya çalışırken Lisbeth'in kabzayı tutan eli sıkıldı. Gözleri iki ışık çizgisi gibi aralandı. Birkaç saniye Mikael'e baktı. Bakışları bulanıktı. Bir şeyler mırıldandı. Sesi o kadar alçak çıkıyordu ki Mikael ne dediğini çok zor anladı. Kalle Herkele Blomqvist. Gözlerini kapadı, silahı tutan parmakları çözüldü. Mikael silahı yere koydu, cep telefonunu çıkarıp acil yardımı aradı. 60. ayrımın sonu. Sayfa 679. Kitabın seslendirmesi bitti. Kitap adı Ateşle Oynayan Kız. Yazarı Steig Larsson. Seslendiren Leyla Oğultürk. Seslendirme bitiş tarihi 1 Şubat 2011.